Bu bir tekrar yayındır.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Çok güzel bir hafta olsun, bir pazartesi sabahından artık kış mı geldi ne? Servisin yarısı hasta. Hocam aman ha, aman hocam. Sana göresi bana göresi yok bunun.
Çok çok geçmiş olsun. Doğan Öncel de galiba bugün
o da evet.
Hastalığından dolayı gelemeyecekmiş. Ona da çok geçmiş olsun.
Dün iki
olsun
başkan
diliyorsun.
Adayının en güzel açıklamasını söyleyeyim mi sana? Bir daha burada seçim yapılmayacak. Arkadaş sen 13 bin kişiyi tek kapıdan içeri sokmaya çalışırsan olur mu ya? Öğle saatlerinde Doğan fotoğraflar attı, videolar attı hocam. Dedik ya olacak şey değil ya. Burada yani o kadar 13 bin kişi değil mi? 13 bin belki.
Evet.
Rekor galiba katılım
ya,
olmuş.
Tek kapıdan sokuyorsun ya, şaka gibiyiz ya. Vallahi her konuda şaka gibiyiz.
He, Doğan bugün orada mı rahatsızlandı?
Dün üşüttü orada evet. Aa. Bir gir bir çık salona, ondan sonra canlı yayın arabasına konuk götür getir.
Sıcak soğuk sıcak
ondan
soğuk.
Ondan sıcak soğuk şey yaptı. Bugün okuyorum. Çarşamba fena vuracak diye bir haber okuyorum hocam. Vuracak olan ne biliyor musun? Yağmur ya. Ya böyle habercilik olur mu ya? Çarşamba fena vuracak. Şu korkuya dayalı medya dilinden nefret ediyorum ya. Arkadaş kış budur işte. Yağmur yağacak, kar yağacak. İnşallah ekinler suya doyacak, barajlar dolacak. Biz bunların hepsinden nefret eder bir hale geldik medya dili sayesinde. Ama tabii ki öncelikle geçmiş olsun. Çınarcık'ta anne baba nasıl hissetmiş bugün?
Hissetmişler onlar da. Konuştum. Herhangi bir problem yok. Genel itibariyle de yokmuş. Ama yakın olduğu için Yalova, Gemlik oraları tabii doğal olarak hissedildi. Aradım, herhangi bir şey yok. Teşekkürler, sağ ol, Allah razı olsun.
Bir yerde deprem herkesi yakalıyor. Deprem ülkesindeyiz. Asıl olan binalarımız, depremden ziyade binalarımız, yani daha çok aslında inşaat mühendislerine kulak vermemiz gerekirken biz sürekli işte yeraltı olacak mı olmayacak mı, olur olmaz şöyle fal çekip duruyoruz. Neyse kapatalım. Hocam, Allah beterinden saklasın.
Şunu söyleyeyim, hani profesörlerimiz olsun, işte bilim adamlarımız olsun, deprem öldürmez, deprem öldürmez derken kastettikleri bu. Yani sen eğer şartlara göre, yönetmeliklere göre yapılması gereken o zemin etüdü olsun, binanın kendisiyle ilgili olsun, bu özellikleri göz önüne alıp fay hattının üzerinde bile yapsan, bak onu göz alıp yapsan,
bakınız Japonya,
evet yapsan, o yaptığın binanın işte özellikleri, o zemin etüdüne göre binayı nasıl yapacaksın, edeceksin, neler kullanacaksın, bunlar önemli. Yani fay hattının üzerine, hatta şeyde bu büyük depremde en son işte koca yarık var. Hemen 500 metre ötesindeki belki tek katlı haneler olsa da hiçbir şey olmayan yani bir görüntü vardı, hatırlıyor musun?
Evet hatırlıyorum.
Yani işte dediğimiz gibi hani deprem öldürmez maalesef, işte bina, çarpık yapılaşma ve minimum
abi Mimar Sinan'ın eserleri yüzlerce nedenler. Yıldır hocam nasıl ayakta duruyor? Ya bu iş matematik işi ya. Allah akıl vermiş. Mimar Sinan yaptığı köprülerde kullandığı, hele o yıllara göre, öyle lazerle ölçüm yok, o yok bu yok. Yani suyun debisi, yer sarsıntısı, yeraltı suları, her şeyi düşünmüş Mimar Sinan. Ya Mimar Sinan'ın torunlarıyız biz. Artık deprem nerede olacak diye düşünmeden binalarımızı nasıl dayanıklı hale getireceğiz? Bir de her gün korku dolu mesajlar veren hocalarımız var. Bence bu da bir fayda sağlamıyor. Çan eğrisi. Bir insana her gün korku empoze edersen o çan ağrısı döner, seni artık umursamamaya başlar. Ben geldiğimiz noktanın o olduğunu söylüyorum. Son derece değerli hocalarımız her gün deprem olacak, yıkılacağız, öleceğiz, biteceğiz diye 99'dan bu yana bir olumlu adım çok az attık. Atmadık demeyeyim de çok az attık.
Mimar Sinan'ın yaptığı camiler, işte köprüler, özellikle camiler üzerine hani bu çıraklık, ustalık, kalfalık ve ustalık diye adlandırılan camileri bir belgeselde izlemiştim. Hı. Nasıl yaptığını, nasıl bunları dizayn ettiğini falan. Yani müthiş bir zeka. Zaten bu konuyu konuşurken daha önce de söylemiştik. Kendisinin öğrencileri olan ikisi, şu anda ismi aklımda değil, hatta sen de o gün bakmıştın, tekrar bakabilirsin. O iki öğrencisi şu anda kimse bilmez, Taç Mahal'i yapan kişiler. Aynı Sinan
Mimar Sinan'ın,
Mimar Sinan Usta'nın mantığı ile, ondan öğrendikleriyle o Taç Mahal'i yapan Mimar Sinan'ın öğrencileridir aslında. Şu anda işte harika arasında giren 8 arkadaşı.
Mimar Sedefkar Mehmet Ağa mıydı?
Evet, o galiba. Yazıyor mu Taç Mahal'i yaptıklarına dair?
Ona ilişkin bir şey şu
yani Mimar Sinan'dan aldıkları dersleri orada kullanmışlar, öyle mi? Taç Mahal'de.
Evet evet. Ben belgeselde onu duymuştum ama yanlış olmasın.
Evet, zeka dedik. Değil, ilerleyen dakikalarda programın sonlarında mı yapalım acaba? Hocam Berk, ne dersiniz? Yapay zekaya bağlanalım. Suudi Arabistan'daki maçın hakemi kim olacak? Bunu öğrenelim. Ne dersin? Bağlanayım mı yapay zekaya?
Biraz merak uyandı.
Tamam, yapay zekaya bağlanalım.
Bağlan.
Bak, geçen hafta Serhat'a bağlandık. Serhat Uluyeren, sevgili kardeşimin verdiği haberi konuştuk. Sonra akşamüstü MHK senin yüzünden açıklama yapmak zorunda kaldı.
Ya şimdi ben tabii hem var olan tecrübeyle hem de tahminle böyle bir şey olacağını düşünmedim. Ama Merkez Hakem Kurulu bu gibi açıklamaların aslı yok derken, yine ucu açık, daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu demeyeyim, başkanı diyeyim. Çünkü o açıklama federasyon sitesinde Merkez Hakem Kurulu başkanı adına açıklama yapmış. Kurul olarak değil. Enteresanlık oydu. Dolayısıyla hani böyle bir yalanlama yaptı. Böyle bir durum yoktur diye. Ben de diyorum ki yani böyle bir durum yoksa, yani o pozisyon itibariyle bu açıklama aydınlatıcı olsun. En azından daha şeffaf olsun. Ne oldu o zaman? Söylensin. Hani sen ses kaydını dinletme yine. Ama şu konuşmalar geçmiştir, bilinsin. Şöyle bir şey olabilir, hani bazen insanların nasıl söyleyeyim, hani yalan söylemeden doğruyu da söylememe durumları var. Hani şey diyor ya, ben diyor işte birebir görüşme yapmadım mesela hakemlerle. Mesela doğru.
Dolaylı yaparsan doğru, yapmış olursun.
Hayır, birebir görüşme yapmadım mesela diyor.
Ama
ya.
Berk üzerinden konuştu.
Yok
mesela.
Hayır, ben federasyon başkanından. Tamam. Mesela, doğru, birebir yapmadı. Çünkü o anda hakem vardı ve federasyondan da iki kişi daha vardı. Yani birebir değildi. Hani doğru söylüyor ama doğruyu yalan söylemeden söylememezlik yapıyor. Çok enteresan bir şekilde. Şimdi bu da diyor ki işte VAR kayıtlarında böyle bir konuşma yok. Peki ne var? Ne var yani? Belki tam tersi mi var? Şimdi insanlara birçok düşünceyi sevk ediyorsun. De ki Hüseyin Göçek şunu söylemiştir. İşte şunu söylemiştir. Konuşma bu şekildedir. İşte OFR'ye çağrılmamıştır. Çağrılmıştı falan. Yani söyle. Sadece yok deyip de geçtiğin zaman aydınlatıcı olmuyor.
Aydınlatıcı ki olmaması lazım belki de hocam. Şimdi maçlara geçmeden önce müsaadenle gerçekten buna inanıp inanmadığını çok merak ediyorum. Hafta sonu seyrettiğim maçlar, ama bir tanesi var ki ben artık futbolun dünyada tamamen bahis babaları tarafından yönetildiğine inanmaya başladım. Bakınız Manchester City Tottenham maç. Bunun bir açıklaması yok. Bunun bir açıklaması yok hocam. Sen doğal olarak, takdir de ediyorum, yerli ya da yabancı eski meslektaşlarını savunuyorsun ama ben arkadaş artık gerçekten bir başkası aracılığıyla bir yerden maçın öyle olmasına 100 bin dolar bastıklarını, ondan sonra varsın 6 hafta dinlendirilsin, 1 yıl dinlendirilsin. Ya buna inanmaya başladım, gerçekten inanmaya başladım. Senin kafanda en ufak bir soru işareti var mı, yok mu?
Senin inandığın konu üzerine mi?
Evet.
Yok.
Bahis baronlarının UEFA'yı, FIFA'yı ele geçirdiğine dair.
Bak, o çok farklı bir konu. Şimdi o konuda bir bilgim olmuyor. Ya bilemem onu. Yani ne söylesem.
Hissini merak ediyorum. Ben de bilemem.
Ben zannediyorum bu konumdaki insanların ve sahadaki hakemlerin bu üst düzey maçlarda ve üst düzey yöneticiliklerinde bu riski alacaklarını, hayatlarını bu şekilde hani karartacaklarını, kariyerlerini, imajını zannetmiyorum. Bak bu benim düşüncem.
Ama ya 100 bin dolarını 1 milyon dolar yapıyorsa?
Bununla ilgili işte ahlaki. Bak sana bir şey söyleyeyim hocam. Ya Nietzsche'nin söylediği ya Franz Kafka'nın söylediği ama tam olarak kimin söylediğini hatırlamıyorum. Der ki ahlak der göreceli bir kavramdır der. Bir gün der kelebek öldürürsünüz. Siz cani ilan edilirsiniz. Ama der bir kara fatmayı bir hamam böceğini öldürürsünüz. Kahraman ilan edilirsiniz der. Yani ikisi de oysa canlı. Ama kelebek öldürmekle mesela kara fatma veya hamam böceğini öldürmek arasında sana bakış açısı çok farklılaşıyor. O yüzden der ki ahlak göreceli bir kavramdır der. Çok ilginçtir. Şimdi dolayısıyla bu göreceli kavram olarak ben insanların kendilerince hani o ahlaklarını satmasını 100 liraya mı 1000 liraya mı 1 milyona mı neye göre kime göre bunu sorgulayamam. Sadece sorgulayacağım şu var. Hakemlik yaptığım için. Hakemlik yapan bir insanım.
Senin zamanında var yoktu ama senin son zamanlarında oldu. Beni bu şüpheye iten de hocam hepimiz insanız. Beşer şaşar. Okey, hepimizin hataları oldu. Olacak da insani hatalar hep oluyor. Ama arkadaş vara rağmen bu hataların böyle yükselmesi hem de City Tottenham maçı gibi bir karşılaşmada hangi akılla açıklayabilirsin hakemin o kararını?
Bak hocam ya o kadar çok şey var ki basitleştirebileceğim.
Sabıkalı bir hakem değil mi? Onun başka bir vukuatı daha vardı.
Bilmiyorum. Tottenham maçında yine bir olsaydı Liverpool Tottenham ayağa kalkmıştı. Yine Tottenham maçında. Ya ben şöyle söyleyeyim. Hani silah çıktı mertlik bozuldu misali. Bu varın ve teknolojinin bu kadar sirayet etmesi futbola, futbolun ruhu anlamında. İşte Şampiyonlar Ligi'nde de gördük ya milimle yarı otomatik milimle Galatasaray'ın golü
Icardi
iptal edildi. Yani milim ya baktığında o çizdikleri çizgiyi var ya bir o kadar daha kalın çizilse belki de offside değil denecek şekilde bir.
Evet.
Gerçi yarı otomatik insani bir şey değil. Ben hala söylüyorum hocam teknolojiyi bu kadar futbolun içerisine sokmak yoruma dayalı pozisyonlarda varın da yorum yaparak müdahil olmasını beklemek doğrusuyla eğrisiyle ve iddia denen bu olayın futbolla girdikten sonra amatöründen en üst düzeyine kadar bu denli bak amatöründen en üst düzeyine kadar bahis oynanabilen bir ortamda hani şimdi sen diyorsun ya hakemler ben de konduramıyorum ama baktığında sadece bu olayı hakemler üzerinden okumanın da çok kısır bir düşünce olacağını düşünüyorum zannediyorum çünkü eğer böyle bir hani ahlak bozukluğu söz konusu ise bunu hakemlere de futbolcuya da teknik adama da yöneticiye de herkes için de söyleyebilirsin. Ortam buysa eğer. Yani ben o yüzden sadece hakem üzerinden değil ben ter döken emek veren futbolcuya teknik adama zamanından ailesinden ödün vermiş yöneticilerin hani bu düşünce içerisinde olabilme ihtimallerini düşünemiyorum. Yani kabul edemiyorum yani. Varsa bile
kabul etmek mi istemiyorsun?
Ya işte kabul edemiyorum diyorum. İstemiyorum. Çünkü
ben de çok savaştım biliyor musun?
Şimdi bak düşünüyorum.
Hadi canım
Mela,
o kadar da değil.
Mela abi bak düşünüyorum. Ya diyorum ki bir yönetici bir kulüp başkanı olduktan sonra ya gerçekten ailesinden, zamanından, işinden sonra ödün veriyor. Futbolcu emek. Yani futbolcunun bir ayağı sakatlansa ekmek parasından olacak. Teknik adam bütün sorumluluklarıyla, baskıyla, taraftar yönetici baskısıyla bir takım yönetiyor. Hakem bu kadar böyle bir ortamda, stres, baskı ortamında birçok şeyden ödün vererek, hakimlik yaparak belli bir noktalara gelen bu insanların bu düşünce içerisinde olmasını, yani ben dediğin gibi kabul etmek istemiyorum. Var olan
teknik
varsa
direktörler ve başkanlar konusunda sana katılmıyorum. Ben görevden ayrılan her teknik direktörün ayrıldığı takımının yenilgisinden mutlu olduğunu bizzat gözlemledim. O hikaye, onu benim canım ciğerim işte, bu takım için ölürüm biterim, bu bir hikaye. Profesyoneller, başkanlar ya da yöneticilerin de bir koyup beş aldıklarını düşünüyorum. Elde ettikleri sıfatla, güçle.
Ha, şimdi olayın o tarafına konuşursak, yani biz çünkü çok farklı bir boyutu konuşuyoruz. Şimdi ahlak anlamında, etiklik anlamında, dürüstlük anlamında konuşuyoruz. Yani kişinin aslında, ya aa bu çok dürüst deyip de alkışlayacağımız bir ortamdaysak biz, vah halimize. Ya bu bir ayrıcalık değil ya aslında kişi için olması gereken. Ha bir koyup beş alma. Hani kişinin konumu itibariyle yöneticinin hani bir statü kazanması anlamında seni kabul ediyorum. Hani böyle bir artıları da var. Veya bir teknik adamın Türkiye gibi bir ortamda iş imkanı için birilerinin kötü olması için o yere gelme adına o fikre sahip olması, bu da muhtemel. Ama bunlar biraz önce konuştuğumuz konu mimarindeki ahlaksızlık, anti dürüstlük kavramlarını çok birebir örtüşen şeyler değil. Çok farklı şeyler.
Peki.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre devam ediyor. Devam
ediyor. Ankara Gücü Beşiktaş maçıyla başlayacağız ama öncesinde Berk, bu Ankara Gücü taraftarının bir görüntüsünü bulduk hocam. Bu Ankara Gücü taraftarı var ya, gerçekten çok ilginç. Kulaklığını takmanı rica ediyorum senden. Bir gün Ankara Gücüler maç öncesinde stada yakın bir yerde herhalde bir polis ekibiyle karşılaşıyorlar ve Ankara Gücü taraftarının polisle girdiği diyaloğa bak, Allah'ını seversen.
Polis abi
ya ben sana kurban olurum polis kardeşim ya. Ya nasıl güzel bir şey ya.
Bir de sarı sarı demeden, dedirtmeden bırakmıyorlardı.
Yok şimdi sarı de sarı deyip
hani, alttan bir daha.
Sarı deyip lacivert, oraya kadar. Evet. Sonra da lay lay lay lay
oraya kadar gidiyor.
Yani versene biraz daha ötesi davulu alıp tribünde çıkmak yani.
Gece kondudan ya. Emniyetteki kardeşim gece konduda yetişmiş ya.
Harikalar ya.
Bak abi bak.
Yetmiyor.
Yani şampiyonluk yüzünü kadar anladım. Hani kıramadın da ondan lay, sonra lay, lay, doy doyu vermek lay, nedir ya? Lay lay lay.
Baba arzulu ya. Baba gece kondurun çocuğu ya.
Çok iyi, çok iyi abi ya.
Allah senden razı olsun polis kardeşim ya. Vallahi yani şu karşılıklı anlayışla, hoşgörüyle. Yani copla olmadan da böyle çözümler. Şimdi o polis orada ne dese o taraftar yapar Berk. Arkadaşlar yolu boşaltın, bak konvoy geliyor. Telsizden anons var dese bir kişi kaldırımdan aşağı iniyor.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Oradaki polis o taraftarlara değil yolu, arkadaşlar şehri boşaltın bana rica edin. Ne bir var ya. o yaptı ya. O Ankara Gücü taraftarı yemin ederim şehri boşalttı.
Başkenti
yani.
Boşalttı.
Vallahi yapar,
vallahi
yani.
Yapar ya. Ya evet, olağanüstü bir taraftara sahip Ankara Gücü taraftarı yine Eryaman'da çok soğuk havada yine tıktım tıktım dolu tribünler. Gerçek bir camia, çok özlediğimiz bir camia. Ankara Güçlüler Eryaman'ı yine mükemmel bir hale getirdiler.
Ama gerçekten çok köklü bir kulüp.
Çok.
Bir İstanbul'da kurulmuş bir kulüptür Ankara
evet,
Gücü.
Evet.
Ama
imalatı harbiye.
Evet, doğru söylüyorsun ama Ankara'daki tüm takımları ele aldığımızda en köklü tarihi açık ara olan bir takım.
Evet, Beşiktaş'ta tabii ki herkes gün boyu başkanlık seçimini takip etti. Bu arada olağanüstü bir başkanlık seçimi oldu. Sayın Hasan Arat'a başarılar dileyelim. Futbolcular da takip ettiler.
Etti sahada.
Ondan sonra yani ne oldu ne bitti diye.
Özellikle ilk yarı.
İki başkan adayının selfie çektirmesi, dostluk mesajları, diğer başkan adaylarını destekleyenlerin diğerini alkışlaması. Yani Beşiktaş niye başka bir camia olduğunu bir kez daha gösterdi Türk futboluna. Hasan Arat yolu açık olsun. İnşallah özlenen Beşiktaş'ı yaratacak. Evet, Ankara Gücü orta sahadan bulduğu toplarla hızlı hücumlara çıktığında iki Beşiktaşlı'nın seyrettiği, bir de buna kaleci eklendi, anda 21. dakikada golü yedi. Burada hakemlik bir şey var mı hocam?
Yok, burada defanslık bir şey var.
İşte dedim ya, zaten anlatırken de onu söyledim ya. O kadar kötü bir defans örneği ki.
Ali Sov, Ankara Gücü'nde o defansın arasından.
Üç futbolcu var karşısında. İğne deliğinden
geçiyor. Şu şey alsana bir biraz geriye. Tabii. Çok ha. Biraz daha, çok az da. Çok az da. Tamam, buradan tamam. Tamam. Bir şu ceza sahası önünde ne olmuş dedim golden önce.
Bak, ceza sahası içinde golde 5 beyazlı, kaleciyi de koy. 6 Beşiktaşlı var, 1 Ankara güçlü var. Golde 6 Beşiktaşlı, ceza sahası içinde kaleci dahil tek bir Ankara güçlü gol attı abi. Çok kötü yani, defansif anlamda çok kötü bir örnekti Beşiktaş açısından, ama hocamın da az önce vurguladığı gibi siyah beyazlı futbolcular Ankara Gücü maçında, ama hepsinin kulağı bir şekilde başkan kim oldu olacak. Burada bir elle oynama hocam, ceza sahası içinde Ankara Güçlü penaltı var mı yok mu?
Ya burada herhangi bir penaltıya neden olacak bir elle oynama yok, ama şunu söyleyeyim. Bu defans oyuncuların ceza sahası içerisinde hücum oyuncularını arkadan sardıkları anda o kollar hücum oyuncusunun vücudunun üzerindeyken gelen top, bak son zamanlarda hakemler buna dikkat etsin. Şöyle ki, tabii görsel olarak burada dinleyicilerimize ben şu anda bunu tarif ederken gösteremeyeceğim. Şöyle sararken bu topun şöyle ele gelince, bak o sardı futbolcuyu oradan kaldır, eller böyleyken geldiğini düşün, ne kararın?
Penaltı.
Örnek Adana Demirspor Samsun maçı. Dolayısıyla bak, bu ve buna benzer pozisyonları çok yaşamaya başladık. Defans oyuncusunun arkadan sarıldığı anda hücum oyuncusunun vücudunun üzerindeyken koluna, eline gelen toplar. Bunların değerlendirmelerini hakemler dikkate alsın.
Ya sarılma diye bir şey yok zaten futbolda. Burada
ya evet, sarılmaktan gibi ziyade temas diyelim, yapma isteği. Yani ben buradayım. Ben buradayım. Hissiyatı uyandırmak. Ama bu anlarda topların kollara, ellere gelmesi, örnek Adana Demirspor Samsun maçı, tehlike yaratıyor ve hakemlerin gözünden kaçıyor. Ama bu pozisyon da penaltıyı gerektirecek. O örnek verdiğim maç gibi bir müdahale veya enstantane yok. Devam kararı doğru.
Devam. Şu ana kadar Eryaman'da Ankara Gücü Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemini kritize edecek herhangi bir şey yaşanmadı. İlk yarı zaten o skorla sona erdi. Ankara Gücü 1, Beşiktaş 0. İkinci yarıda Beşiktaş'ın beraberlik golü arayışları vardı. Çok adamla rakip yarı alana geldiklerinde bazen Ankara Gücü kalecisine takıldılar. Bazen kendi bireysel hatalarıyla golü atamadılar. 66-67'de yine bir uzun topla çıktı Ankara Güçlüler. Yine Beşiktaş savunmasındaki büyük hata sonrasında Ankara Güçlülerin kontra ata, kalecinin kapattığı köşeye vurulan bir topta kaleci, Beşiktaş kalecisi Mert'te kalan bir pozisyon izledik. 73-74 hala bir şey yok. Hakemlik bir şey yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ankara Gücü'nün ikinci golü yine hızlı hücumlarla bulma çabaları. Orta sahadaki top kaybından sonra Beşiktaş'ın beraberlik golü şansı olarak gelişti ve bireysel bir beceriyle de skora denge geldi.
Chamberlain'in Liverpool ve Arsenal'da en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Diklemesini oynayıp skora katkı kazandırması, yapması.
Chamberlain ben kaliteyim diyor. Yani özellikle de nefesi yetmeye başladıktan sonra ilk 11'in bence değişmez oyuncusu olmalı. Hele şu kadroda Chamberlain'in yedek kalmasını ben eğer fizik gücü yeterliyse anlayamıyorum. Çünkü gerçekten top ayağına yakışıyor. Chamberlain'den sonra bir birlik eşitlik oluştu ve Ankara gücü 75-76. Dakikalarda bu sefer yine daha böyle oturmuş Beşiktaş savunmasında açıklar bulmaya çalışırken az önce de vurguladığım gibi iki tarafta da biraz egoist hareketler vardı. Paslaşmayı düşünmüyordu gol yollarına yakın olan isimler. Bu da skorun bir birlik devamlılığını sağladı. Kaptan Necip'in kafa vuruşunda Ankara gücü kalecisi son derece başarılıydı. Hakemlik hala çok net uzun uzun konuşabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Fırat Hocam zaten az sonra maç bittikten sonra anlatacak. Ankara gücünün bir kontra atağı, yine uzun bir top, 85. dakikada ceza sahasına sağ kanattan girdi. Sarı lacivertliler çok güzel bir orta ama o orta sonrasında offside bayrağı havadaydı. Offside gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak değer kazanmadı. Dakika 85'ti. Offside var mı hocam?
Var.
Çok net bir offside yani, diyorsun. Var. O zaman devam.
Yani
kimdi yardımcı kıdemli burada?
Hemen bakıyorum. Zorbay Küçük hakem.
Furkan Ürün olabilir.
Furkan Ürün.
Furkan.
Evet.
Furkan Hoca. Adana'da
hemşerisi.
Ümit Karan da aynı yerde. Hürriyet Mahallesi'nde yetişmiştir. Daha az sonra Ümit Karan'ın bir hikayesini yayınlayacağız bak. Devam. Çok kısa. Furkan Hocamı tebrik ediyoruz. Offside'i iyi çözmüş. Fırat Aydınus'un da söylemine göre bir birlik eşitlik devam ediyor. Başkent'te Ankara gücü 1, Beşiktaş 1. Evet, offside çizgisinden sonra daha da net anlaşılıyor. Ama offside çizgisini çekince de kale sahası içindeki kellikler nasıl ortaya çıkıyor? Yeni statlarımızdaki çim sorunu, kuraklıktan kaynaklanan çim sorunu devam ediyor. Burada herkesin yine eller havada. Beşiktaş'ın bir hücum organizasyonu ceza sahasının içine doğru gelen topta açılıyor. Ceza sahasının içi mi dışı mı, müdahale var mı yok mu hocam? Necip?
Bak, maçın son anları, sen maçı bitir, ben genel bir konuşacağım.
Pekala. Necip'in bu pozisyonunu da cebine koydu Fırat Hoca. İkinci yarıya 5 dakika eklenmişti demeyelim de duraklamalar 5 dakikaydı. Top oyunda 40 dakika kalmış ikinci yarıda. Topun gelişine bir voleden de sonuç alamayınca Ankara güçlüler zaten geride kalan saniyeler skoru değiştirmek için yeterli olmuyordu iki takım futbolcuları içinde.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le sana göre bana göre devam ediyor.
Yayındayız.
Baskıya gelemem diyor ya.
Fırat Hocam baskıya gelemem dedi. Ufacık bir cümleme.
Hangi ne baskısı, sen anla.
Ben baskı mı kuruyorum abi? Ben reklam arasında ne yaşatıyorum size burada? Öyle algılanacak.
Buradan hemen hemen her gün hepimiz birlikte mutlu anlarımızın fotoğraflarını çekip psikolojik baskı yapalım. Aytül Hanım'a yollayalım teker teker. Her gün yollayalım. En güzel psikolojik baskı yaparız. Belki sonuca varırız.
Peki.
Şimdi maç bitti hocam. Beşiktaş'ın işte sakatları bir yerde okudum. Okuduğum şeyi söylüyorum. Ankara gücü iyi takım. Buradan bir puan almak iyi diye bir açıklama vardı.
Ama bunu biz yayınlayacağız. Tak kulaklı.
Ha, özür dilerim.
Tam da oraya götüreceğiz sizi. Hazırladık. Bu kadar üzerine gelir
yani.
Vallahi. Aman.
Bu ne?
Vallahi bak, mikrofona yaklaşırsa o ses gelir hocam.
Vallahi evet. Bilmiyordum.
Heh, ver.
Hemen geliyor. Hazır.
kulaklık, o mikrofon.
Çerli. Yok. Fakat kazanan bir puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Bugün içinde bu geçerli. Fakat kazanan kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına bir yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu. Oyuncu arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim.
Diyor Emre Belözoğlu Ankara Gücü'nde, ama yeni vizyonla gelen Beşiktaş Başkanı'nın seçildiği akşam bakalım Beşiktaş'ın hocası Rıza Hoca ne diyor?
Maçta puan aldık. Puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Sahanın içinde çok değişiklik yaptık. Sakat arkadaşlarımızın olması nedenlerinden dolayı. Ama dediğimiz gibi yani bir puan bir puandır yani.
Bir puan.
Yani bir puan bir puandır diyen.
Biri diyor ki bir puan bize yetmez. Biri diyor ki bir puan bir puandır. Sen ne diyorsun?
Ben dediklerini dedim zaten. Yorum yapmaya gerek yok bence bunun üzerine.
Bence yorum yapmaya gerek var.
Yok. Yani gerçekten yok. Zaten bütün yani çoğu Beşiktaş taraftarı falan da bu konuda kendi yorumlarını yapmıştır. Sanıyorum Rıza Hoca işte var olan Rozier, Rashica, Gezal, Masuaku, Tayfur, Bailly, Onana, gerçi Onana var veya yok kimse farkında
olmasa
değil.
Olmasa daha iyi.
Yani bunlar paralelinde herhalde buradan alınan böyle bir güç, rakibe karşı alınan puan iyi demeye getirdi.
Şimdi Fenerbahçe maçından bir puan alırsa iyi mi? Şimdi her maçta Fenerbahçe maçını konuşuyor.
Ankara Gücü'nü iyi diyorsa Fenerbahçe'de hani öp başına koy durumu olur.
İşte bu yeni yönetimde ilk derbiyle merhaba diyecek. Yeni yönetimde kucağında buldu derbiyi diyecek. Bekleyip göreceğiz. Derbiler her zaman bakın ne oyun kaliteleri ne oyuncu kaliteleri ne de puan cetvelindeki durumları hiçbir zaman net bir şey göstermez. Derbiler her zaman 3 tane ihtimal dediğimiz şeyin takımların durumu ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun o 3 ihtimalle olabilecek olasılıkların oynandığı ve oynanacağı maçlardır.
Ve özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş camialarında derbiler çok parametreyi dengeler, etkiler, süreçleri, vadeleri belirler. Ama Galatasaray camiasında başka bir şey de vardır, Avrupa arenası. Sadece derbilere bakmaz Galatasaray taraftarı. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı için derbiler her şeydir.
Gerçi hani bir hafta önce gördük basketbolda da bir Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynandı. Değil mi? Orada da yani aslında o derbinin bir hafta sonra oynanacak bir provası oldu. Böyle hani ambiyans anlamında, derbi kelimesi anlamında, atmosfer anlamında.
Atilla Karaoğlan mı? Bu cumartesi.
Bu maçla ilgili o genel, ben onu söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bizim bu sosyal medya Aydın giriyor değil mi?
Aydın'ın ekibi giriyor, evet.
Aydın'ın ekibi giriyor. Ben şimdi söyleyeceğim zaten. Onlar da bu konuda notlarını alırlar. Bu maçla ilgili önce bir söyleyeyim. İşte Zorbay ve maçla ilgili kelam edeyim. İlk yarısı çok zevksiz.
Uyudum.
Yani sıfır.
Uyudum.
İkinci yarı değişikliklerle işte biraz çemberlerinin girmesiyle hareketlenen Beşiktaş. Yani şöyle 60. dakikaya geldiğimizde düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş gibi bir takımın gol beklentisinin opta verisi 0.08. Bak 0.8 demiyorum. 0.08.
Hava karanlık, dışarısı soğuk, battaniyenin altında. O kadar güzeldi ki.
Şimdi dolayısıyla 20 tane orta yapılmış ilk yarı. 0 isabet. İlk yarının zevksizliğinden bahsediyoruz.
Değil mi? Uyudum diyorum ya.
Ceza sahası içerisinde topla buluşma.
Hayır, maç sonu bana başkanlıkla ilgili Merih bağlandı. Uykulu uykulu konuştum. Vallahi açılmadı uykum.
Şimdi bu maç bitti. Yani Zorbay Küçük'le ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi genelde insanlar mesela bir hakemle, bir futbolcuyla, bir durum ile konuşmak isterken bir yaptıkları hani olumsuz bir şey olduğunda hani konuşurlar. Olmadığında konuşmazlar. Ama ben şöyle söylüyorum, hani Zorbay Küçük evet bu maçta majör bir hata yapmadı. Skoru etkileyecek, sonucu etki edecek bir hata yapmadı. Ha diyebilirsin, teknik anlamda şunu söyleyebilirim. Yani dakika bir Pedrinho'nun Muleka'ya yaptığı kart sarı kartlık. İlk daha biri şimdi ha şunu da söyleyeyim. Bazen bak Melih abi şimdi maçı izliyorsun. Time code alıyorsun. Yani pozisyon alıyorsun. Sonra o pozisyonları sen yayında konuşuyorsun. Ama mesela biz şimdi özette izlediğimizde özetin içerisine senin o aldıkların aslında önem teşkil edecek şeyler girmemiş olabiliyor.
Olabiliyor.
Tercih meselesi. Veya mesela sen yayın içerisinde, akışı içerisindeki açılarla değerlendirdiğin bir pozisyonu sonrasında farklı bir açı gelerek mesela farklı değerlendirmelere neden olacak durumlar da olabiliyor.
Evet.
Yani işte bu hani aslında yayıncı kuruluşun bir avantajı, bizim oradaki arkadaşlarımızın hakem değerlendirmesi, pozisyon değerlendirmesi için bir avantajı. O farklı açıları da görebilmeleri. Yayın içerisinde ağır çekimler de gelmeyip maç bittikten sonra o açının gelmesi muhtemel olabiliyor. Dolayısıyla mesela ben şimdi özetin içerisinde olmayan ama yayını maçı seyrederken dikkatimi çeken konulardan bir tanesi dakika 20 yani birinci dakika 28 yani 28. saniye birinci dakikanın içerisindeyiz daha. Pedro'nun Mülüka'ya yaptığı yardımcı hakemin önünde bir hareket var. Net kontrolsüz bir hareket ve sarı kart. Net.
Okay.
Ha birinci dakika uyardı, saygı duyarım. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi şeyin pozisyonu Abu Bakar'ın el beklediği pozisyon vesaire. Mesela Kole'nin sova yaptığı bir pozisyon var. Orta sahada o da yok özette. Net bir sarı kart. Ha şu var. Maç sonrasında hakim değerlendirirken bu pozisyonlar ama geliyor mesela yayıncı kuruluşta. İşte biz de seçebildiğimiz kadar seçiyoruz izlerken. Ama özette olmuyor. Demek istediğim o. Mesela Kole'ninki net bir sarı kart. Sonra Pedrinho Salih'e 42. dakikada bir pozisyonda kontrolsüz bir hareket yapıyor. Sarı kart görüyor. Bak ilk dakikada o sarı kartı görsek dakika 42 sarı kart. Yani tabii yani takım olarak bir başıboşluk olduğu için yönetim olmadığından dolayı hiç bunlarla ilgili değil itiraz konuşacak mecali yok. Ne takımın ne kulübün. Yani farkında bile değillerdir zaten. Hele dün şeyler seçim falan olduğundan dolayı. Bu gibi ufak tefek hatalar vardı. Ama dünkü maçla ilgili bir. Bu biraz önce ceza sahasına girerken Necip'in bir pozisyonu var. Onun öncesi offside. Necip'in topu alırken yaptığı tehlikeli harekette faul. Ama Necip'e yapılan Morrison'un galiba hareketi de faul. Eğer sen hakem olarak hani Necip'in yaptığına ve bir öncekini offside olarak değerlendirmiyor ve Necip'in yaptığına da tehlikeli hareket değil diyorsan Ankara Gücü yaptığına faul diyeceksin. İtiraza geliyorlar. Oferi yani varı dinlediyorlar. O sırada Zorbay Küçük ceza sahası dışını gösteriyor. Diyor ki hareket ceza sahası dışında yapıldı zaten diyor. Yani içeride olsaydı VAR kontrol edip bana bilgi verecekti ama dışarıda yapıldığı için bunu incelemesi olmuyor veya bana geri dönüşü olmuyor demeye getiren şöyle hareketli böyle ceza sahasının dışında çizgi çizip
evet.
Dışında. Yani demek ki ne offside ne de öncesinde Necip'in o hareketini faul olarak nitelendirmemiş. Tehlikeli bir durum bu bak aslında. Yani öbür gün için. Ve 5 dakika uzatma veriyor Berk. 5 dakika uzatmadan sonra 95-16-17 gibi yani 16-17 saniyede 5 dakikaya ekliyor 16-17 saniye bitiriyor. Bitirmeden önce bir kaleci dur diyor. Neden dediğini bilmiyorum orada. Bir inceleme başlatacak bir pozisyon yok çünkü. Sonra dönüyor. Beşiktaşlar itiraz ediyor. Cenk sarı kart görüyor. Bak hocam 90. dakikada 5 dakika uzatma verdi Zorbay Küçük. 3-4 tane taç atışı oldu. 26-23-22. Bak taç atışlarının olma süresi takriben 1 dakika. 2 tane faul oldu o 5 dakika içerisinde. Biri Cenk'e yapıldı. 23 saniye sonra kullanıldı faulden sonra ve en önemlisi yardımcı hakemin önünde bir faul yapıldı. Galiba Umut Meraş yaptı. faulü verdi saniye an 94.05, faulün kullanılması 94.57. bak 48 saniye, bir de oradan ekledim mi 2 dakika, hadi taşları çıkar, hadi ilk faulü çıkar, son verdiğim faulün kullanması 48 saniye durmuş ya. Yani 5 dakika, bak uzatma nedir biliyor musun? 5 dakika oynatacağın değildir. Uzatmayı verdin ya, en az 5 dakika kavramı vardır.
Tabii.
Şimdi 2 dakika oyun durmuş, sen 17 saniye. Bak benim bu söylediğim hem Beşiktaş için hem Ankara için geçerli bir şey söylüyorum. Bu ligde ceza sahası önünden başlayıp golle neticelendirilen 12-13 saniyede geçişlerle goller oluyor. Bu ligde bir golle şampiyonluk, bir golle şampiyonluk ilan edildi.
Çok önemli ya söylediğin
5
şey.
5 dakika verip de
en
sen
az 5 dakika verip
2 dakika oyunun durduğu bir yerde
ekliyorsan olmaz abi.
2 dakika. Yani taşları çıkar, sadece faullerle 1 dakika oyun durmuş zaten. Son verdiğim faul 47-48 saniye durmuş.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre devam ediyor. Devam
ediyor. Hocam tamamlayalım Ankara Gücü notlarını.
Şimdi, evet.
Beşiktaş notlarını.
Bu maçta belki hakemlik anlamında hani çok spesifik bir hata, majör bir hata olmasa da şunu söylemek istiyorum. Zorbay Küçük FIFA listesine alınan 3 hakemden biri. İkinci kez FIFA oluyor. Bu ülkede ikinci kez FIFA olan hakemlerin arasında yer alacak. Daha önce de olan oldu. Hayırlısı olsun kendisi için. Bayağı sakatlıklarla uğraştı dediğinde. Aynı durum söz konusu olursa, ki bu FIFA'ya giren veya girecek olanlarda bir anormal performans düşüklüğü oluyor. Geçen sene Erkan Özdamar ve bunu Atilla Karaoğlan'da gördük. Olur olmaz yaşadıkları maçlar, başlarına gelenler. Şimdi bu maç burada, bak Kadir Sağlam'ın yönettiği bir Karagümrük İstanbulspor maçı var ki bir son bir iki haftadır Kadir Sağlam'da bir düşüş var. Keza Zorbay. Şimdi Bahattin Şimşek, yani Allah yardımcısı olsun, bir problem olmasın. Yani böyle bir yansıması oluyor. Şimdi Zorbay Ankara Gücü Beşiktaş gibi hikayesi bol olan, belli bir nedenlerden dolayı sen de çok iyi bilirsin. Bir maç aslında. Ne olursa olsun Beşiktaş olarak, Ankara Gücü olarak durumları her zaman hikayesi olan bir maçtır. Şimdi Zorbay Antalya Galatasaray maçı yönetti, hatırlıyor musunuz?
Evet.
Maçın da yaşananları az çok biliyorsunuz. İşte bana göre Antalya Sporlu futbolcu atmadı. Ondan sonra Müslera'nın alkışlaması, verilen verilmeyen işte penaltılar, kartlar.
Muksa'nın pozisyonu vardı.
Mesela işte evet. Onu söylüyorum ben. Sonra Manisa Çorum maçında VAR hakemi oldu. Orada sorun yaşadı VAR hakemiyken. Sonra Fenerbahçe Trabzon maçı yönetti. Konuşmaya gerek yok. Her iki takım içinde inanılmaz hatalar yaptı. Biliyorsunuz. Bak sonra Bandırma, Urfa ve Çorum, Altay maçlarında VAR hakemliği yaptı. Geçen hafta bir pozisyon var. Ceza sahası içerisinde futbolcu VAR hakemiyken Zorbay itiliyor. Bak yani kamera öbür ceza sahasını ta 100 metre geriden çekmiş böyle. Yani o açıdan gösteriyor. O uzaklığa, o açıya rağmen net diyorsun yani, nasıl bunu çağırmaz diyorsun. İsyan yani. Net bir penaltı. Şimdi Antalya, Galatasaray, Fener, Trabzon vardaki bu hatalar, sadece şunu soruyorum. Yapay zeka mesela hangi verilere göre Ankara Gücü 5, bak kötü yönetti demiyorum ama hani bir şeyleri söyler.
Yok hocam, yapay zeka yok.
Hangi verilere göre sen veriyorsun bu maça? Bak şunu söylemek istiyorum. Sen performans olarak kalktın Antalya maçından sonra Trabzon maçına verdin. Ha, bu maçta iyi olması bizim bunları söylemememizi gerektirmez. Bilakis söyleyeceğiz, söylemeliyiz de. Çünkü siz bir yerden sonra bu hakemleri bu performansta, bu verdiğiniz maçlarda daha da başını yakıyorsunuz yapay zekalara.
Yapay zeka yok.
Şimdi ne soruyorsun sen? Bu bitti benim bu konuyu.
Hayır, Beşiktaş'ta dinleyicilerimizden sana gelen soruları Berk iletsin.
Tamam. Abu Bakar'ın
sonra saat başı yap istiyorsan.
Sen saat de başımıza bir dakika var.
Tamam, sendeyiz.
Abu Bakar'ın çıkması doğru muydu ihtiyaç varken demiş bir dinleyenimiz Beşiktaş maçına ilişkin. Ve
vallahi Beşiktaş'ta şu an öyle bir durum var ki, şimdi Melih abim bana mı soruyor bu arada?
Birini söylememiş direkt.
Beşiktaş'ta mesela öyle bir ihtiyaç var ki bulunduğu durum itibariyle kaliteli ayakların en kötü anlarına bile, en kötü performanslarına bile ihtiyaç duyacak bir durumda şu anda Beşiktaş. Aynen öyle. Bu sakatlıklara yüzünden ve bu oyun. Yani Abu Bakar dediğiniz son bir aydır oluşan başka şeyler varsa, kafasında başka düşünceler varsa, yani belli bir nedenlerden dolayı sakatlığın veya hastalığın haricinde oynamazlık yapıyorsa tabii bu başka bir şekilde değerlenecek durum. Ama Chamberlain gibi, Rebic gibi, Abu Bakar gibi futbolcular şu durumdaki 5 yaşta en kötü zamanlarında, en kötü performanslarında bile olması gereken futbolcular.
Melih abi selam, Berk selam, selam Fırat hocam, saygılar sunuyorum. Şöyle düşünüyorum, Rıza Hoca sahada oynanan futbolun artı eksi çözümlemesini ifade etti ve ona dayanarak bir puan bir puandır açıklamasını yaptı. Bu tüm ifadeler basın açıklaması olarak kabul edilmemeli. Bence teşekkür ediyorum demiş Mustafa Kırbaş.
Peki.
Ve bir yandan bir soru daha. Abi Rıza hocamla ne yapalım ya? Her maçın başında sonunda sakatlarımız var. Oyuncu olsa böyle olmazdı demesi gerçekten sıkmaya başladı artık demiş. Bir dinleyenimizin yorumu Rıza hocaya bu taraftan geldi. Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını son yıllarda hep Beşiktaş kazanıyor. O yüzden Beşiktaş yine kazanır. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Emre ben demiş. Hocam bir de kafama takılan soru var. Onu hocaya sorar mısınız demiş Selahattin Bey. Fırat hocama bir soru. Hakemin sarı kart gösterme niyetiyle avantaja oynattığı bir pozisyonun neticesinde yine aynı oyuncu sarı kartlık bir pozisyona girerse çift sarı görebilir mi? Selamlar demiş.
Evet, örnekleri de var.
Örnekleri de var dedi. Ben de bir
gösterir. Daha yapayım. Önce şurada eliyle işaret eder. Orada da sarı kartı zaten verecektim. Avantajı oynattım. Şu an yaptığında sarı kart deyip böyle örnekleri var. Evet.
İngiltere'deki o şey Michael Oliver bunu bir Süper Lig Premier Lig maçında uyguladı. Bir Avrupa maçında da Cüneyt uyguladı.
O zaman bir saat başı çok kısa. 10 saniye sonra buradayız.
Saat 15. Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye. Misli'ye gel, hediyeni al.
Devam ediyoruz. Fırat hocam, Beşiktaş maçına ilişkin ekleyeceğiniz farklı bir şey yoksa yine Pendik Galatasaray maçına da döneceğiz. Gelen yorumlara şöyle bir kaçırmamak adına tekrardan bakayım. Melih abi ben Bayrampaşa'dan Mustafa Hatay maçında verilen penaltı için Fırat hocam ne diyecek?
Ne diyeceğim Fırat hocam?
3 puanı Hatay gitti maçı. Ama konuşan olmadı demiş.
Hatay maçında verilen penaltı için derken şimdi bakın arkadaşlar, cumartesi günkü maçlarda yok 13 hafta boyunca hani 9-10 maçın sadece ikisinde üçünde problem yaşanırken bu hafta var ya hemen hemen 1-2'si hariç her maçta çok büyük hatalar var. Çok kötü hakem performansları var. Özellikle cumartesi günü oynanan, bunları ben hakeme de bağlamıyorum yalnız. Yani öyle açıklamalar yapıyorsan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Şiraze kayar hakemlerde, denge bozulur. Nedeninde konu gelince konuşuruz istiyorsan. Veya açılmışken konuşayım.
Konuş.
Ben çünkü akışı kendi kendime götürmeyeyim.
Abi akışı kendi kendine götür. Evet.
Ha bu pozisyonda mı?
Evet.
Bu pozisyonda son anda ayağı olan teması görüyor. İçeride mi dışarıda mı? İçeride gibi. Zor bir pozisyon bu. İzlediğinde ilk sanki bir şey yokmuş gibi ama yakın çekimlerde son anda o sol ayağı bir darbesi var futbolcunun. Bak sol ayağına sağ ayağıyla bir darbesi var. Ama içeride mi dışarıda mı net olarak tabii şu anki açılar değil bak. Şu, görüyor musun? Ayağının ucuyla tam böyle bilek kısmına.
Burada darbe net görülüyor. Evet. Ama içeride dışarıda
tabii
orada.
Bu konu tartışılır ama orada da var muhakkak o darbe anının iz düşümüyle içeride olduğu için penaltıyı attırmıştır. Şimdi bak hocam.
Canım hocam dinliyorum.
VAR ile ilgili diyor ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Bir kere en büyük hata bence bir federasyon sitesinde yayınlanıyorsa, böyle bir karar aldıysanız Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak oraya yazamazsınız. Tamam mı? Bu yani, eğer seninse bu inisiyatif böyle bile olsa Merkez Hakem Kurulu olarak bir karar alınmış gibi gösterilmeli. Şimdi ikincisi, eğer VAR kayıtları işte geçen haftaya dair basına yansıyanların gibi değil ve bir yalansa, dediğim gibi doğrusu neyse yani, çünkü şu anda hala insanlar Hüseyin Göçek çağırdı, Arda gitmedi. Hüseyin Göçek şöyle, Arda işte gidiyordu da Hüseyin Göçek gelme dedi gibi, ister istemez ucu açık sen bu yorumların açıklamalarınla kişileri düşündürtürsün. Sen ses kaydını dinletme ya, geçen seneki gibi yapma. Ama şu konuşma geçmiştir diye iki kelimeyle, iki cümleyle yap, insanlar bilsin. Şimdi gelelim asıl konuya. Yıl sonuna kadar, sezon sonuna kadar, bak açıklamayı bir aç, ben eğer yanlış bir şey ifade ediyor isem lütfen beni uyar. Diyor ki şu ana kadar yapılan analizler sonucunda, veya sen şunu bir oku da hani biz burada üstüne bir şey katmayalım.
Bu arada sen onu bulana kadar Berk, bu akşam Fenerbahçe doğranacak, Fırat hocamı yarın dinleyebilecek miyiz diye bir soru geldi. Bu gibi durumlarda pazartesi akşamı maç olduğunda, biliyorsunuz Sinan Engin'in programında saat 15-15.30 artık ne zaman uygun olursa Fırat hocam zaten bağlanacağız ve Fenerbahçe maçı ile ilgili ya da pazartesi akşamki maçla ilgili de yorumlarını alıyoruz, bilginiz olsun.
Şu an bakıyorum bir yanda.
Şimdi biraz önce sen ne güzel söyledin. Dedin ki korku, empati, yani bir haber yaparken dediniz. Kişilere
yağmur vuracak.
Ha şimdi bak, kişilere empati yapıyor. Yani bu korkuyu verdiğinizde
ne vuracak? Şükürler olsun.
17'de 33'e çıktı baraj oranımız.
Yani ne güzel abi, şükürler olsun. Ya. Ya yağmur vuracak ne demek ya? Yağmur vurmuyor. Senin kötü kentleşmen su baskınları.
Ya Berk buldun mu hadi ya. Yanlış bulamadım. Ya abi, zaman federasyon sitesine girdin mi sen?
Federasyon sitesine girdim. İnternetimizde ya da federasyon sitesinde bir problem var.
Diğer sallama.
Yani bulamadım deme o zaman. Yüksek
görüyorum burada. Tavanda. Evet, istiyorsan ya, geçelim hocam şeye. Yok,
diğer siteler açılıyor esasında.
Pendik evet, maçına.
Bir dakika hocam. Pendik, bunu konuşalım. Şimdi bunu yarıda bırakmıyorum. Şimdi bak, Berk bulacak da biz de yapacağız. Şimdi hocam okuyorum. Bak aynen. Merkez Hakem Kurulu olarak hakem performanslarını, bak Merkez Hakem Kurulu olarak alttaki imza ama başkan sadece. Hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi, her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, yani bu haftaya kadar her hafta dikkatle takip edip bu 13 haftalık sürecin sonucunda bu kararı almışlar. Ben böyle anlıyorum. Doğru mu?
Doğru.
Aralık sonu yapılacak. Allah Allah. Ne hikmetse hani sen dinlendirmeye dair bir açıklama yapıyorsun. Bak. Hani tırnak içerisinde hani kurban vereyim diyorsun.
Tamam.
Günah keçisi ilan ediyorsun. Ama ne hikmetse araya şöyle bir şey sıkıştırıyorsun. Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Diğer açıklaması da bu VAR'la ilgili. Aa, sen 13 hafta boyunca analiz ediyorsun, takip ediyorsun, karar veriyorsun, dinlendirecek diyorsun. Sonra oradan klasman belirlemelerinde dikkate alınacak diyorsun. Hayırdır? Hayırdır ya?
Turşu sever şimdi, misin turşu?
Sen şimdi zaten
hocam,
klas...
Turşu sever misin?
Turşusuna bağlı. Şimdi sen klasman açıklamaları, klasmanları yaparken zaten belli başlı kriterler var. Her sene bunlara dair yapılıyor. Ama en önemlisi bir hakemin aldığı maç sayısı o kriterlerin en başında yer alır. Çünkü çarpılır, edilir, böyle bir aritmatik durum vardır. En başında maç sayısı vardır. Mesela Süper Lig'de sen 10 maça çıkmanla Süper Lig hakemi olarak, birinci ligde 30 maça çıkman arasında çok fark vardır. Yani Süper Lig'de 10 maça çıkman senin kat sayı olarak daha fazla sana puan kazandırır. Gibi gibi. Şimdi yani sen şey mi diyorsun? Ben diyorsun bu maç sayılarını klasman belirlemeden önce kontrol altına alacağım, dengeleyeceğim ve şimdiden kılıf hazırlıyorum diyorsun.
Aynen.
Şimdi bunu ben bunu çıkartıyorum. İkincisi, sen şimdi 13 hafta boyunca takip etmişsin. Bak buraya geldim. Buranın patronu kim mesela? Murat Kapki. Balbal mesela. Hı-hı. Geldi dedi ki biz sadece şimdi dinleyicilerimiz şey zannedebilir. Biz burada 3 kişi değil. Şu anda yarısı hasta olsa da radyomuzda yaklaşık 10-15 kişi var. Şu anda çalışan içeride. Hı-hı. Geldi dedi ki bu ay sonuna kadar dedi nedeni yok, niçini, lakini, aması, fakatı, vesi, veyası yok. Dedi ki aranızdan dedi bazılarını işten çıkaracağım dedi. Sen isim vermeden, neden söylemeden işten çıkartacak bu arkadaşların arasında o ay için gerçekten performans anlamında hiç, yani iyiyse de
bekleyemem.
Bu çok yani net bir yorum yani. Şimdi bekleyemem. Olmaz. Şimdi sen 13. haftaya tekabül eden.
Bu ne biliyor musun? Bu memur kafası.
Ha. 13 bravo. 13. haftaya bak, 13. haftaya tekabül eden Fenerbahçe Karabükspor maçından sonra 13 hafta boyunca takibi aldığımız diyerek bu açıklamayı yapıyorsan, bir, kimlerin hangi maçtan hangi hatalardan dolayı dinlendirileceğini söylemek zorundasın. Eğer federasyonun ilk ikisi şeffaflıksa. Değil mi? Geçen seneden beri ilki şeffaflık. İki, sen eğer sadece Fenerbahçe Karagümrük maçı üzerinden bunu değerlendirip böyle bir genele yayıp Arda ve Hüseyin üzerinden bunu yapacaksan, öncesinde birçok hata, emsal gösteren hatada neredeydin derler. Bir diğeri, bundan sonra yine takip edip belli periyotlarda bu kararları alacak mısınız? Ama en önemlisi neye göre, kime göre, hangi maça göre? Şimdi dolayısıyla eğer sen Fenerbahçe Karagümrük maçı üzerinden böyle bir karar almışsanız ve açıklama yapıyorsanız, ben derim ki şimdi derim MHK başkanının derim Fenerbahçe başkanına davası var. Şimdi bir açıdan bakarım. Şimanski'nin pozisyonundan dolayı herhalde af çıkartıyor. Madalyonun bir tarafını çeviririm. Samet'in pozisyonundan dolayı işte Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi diğer kulüplere, bak görüyor musunuz, ben davalık da olsam, tırnak içerisinde söylüyorum, giderimi yaparım mı? Bu. Yani hakemler Samet'te hata yaptı, ben onları cezalandırıyorum. Veya işte Madalyonun öbür tarafı Şimanski yaptı. Yani o kadar skandal, zamanlaması talihsiz, bütün hakemleri tedirgin içerisinde bırakan, acaba kim, neden dedirten ve o mental kafayla cumartesi pazar maçlarına çıkmasına vesile olan bu açıklama neticesinde, bak cumartesi maçları sana söyleyeyim mi? Kasımpaşa Antep maçında çok olmasa da, Adana Demirspor Samsun maçında, Rize Başakşehir maçında, Alanya Konya maçında, hele hele Karagümrük İstanbulspor maçı, Hatay Antalya, ya ne hatalar var. Hele Alanya Konya maçında bariz, yani bir VAR hakeminin bir ofsaytı yorumlayamaması, ofsaytı beklerken bir futbolcuya müdahil olması, oyuna müdahil olmanı çözememesi. Neler oldu cumartesi günü bak. Yani belki de 10 haftada toplam olacak şey bir günde 4-5 maça sığdı. Ben hakemlere burada ne var olarak ne sağdaki olarak hiç suç bulmuyorum. Böyle bir açıklama hakemlerin bu tedirginlikte rahat maç yönetmelerine engel olur. Açıklamayı isim üzerinden, maç üzerinden, hata üzerinden yapmazsan herkesin bu durumda acabası olur. Maalesef. Ama şu var, hafta sonu mesela var veya var olarak bu maçlarda hatalı olan arkadaşlar bir gün sonra ya birincilikte ya Süper Lig'de yine görev aldı. Öbür taraftan UEFA'da bakıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Mancini'ye olmayan penaltıyı verdiren VAR hakemini UEFA hadi güle güle diyor. Bir gün sonra başka bir Alman hakemi getirtip maça, onun maçına atıyor. Ha, kadro dar. İşte efendime söyleyeyim, o yüzden sirkülasyon olmuyor, geniş bir kadro yok. Bunu öngöreceksiniz siz. 2 senedir bu kadro var.
Şu da var hocam, aynı zamanda Öğretmenoğlu çok eleştiriliyordu Galatasaray maçında.
Ya isim üzerinden gidersek Varda, sen Berk bak bir şey söyleyeceğim.
Kayserispor maçına atandı.
Yok canım, bak bir şey söyleyeceğim sana. İsim üzerinden gidersek burada sadece şimdi Öğretmenoğlu dersek olmaz. Ben sana burada 5-6 kişiden veya resmin bir, farklı bir boyutunu çiziyorum. Yani senin dediğin gibi öğretmen olduğu burada hedef göstermek, sonuca veya çözüme varmak değil canımın içi. Tamam. Yani biz burada kadronun darlığı, bu öngörüsüzlük, efendim söyleyeyim, bu hakemlerin bu mental yapıda bu maça çıkmasına neden olan bu açıklamaların tutarsızlığı. Peki bak, çok dürüst ve inan vallahi çok sevdiğim birisi. Yani ben o yüzden hayretler içerisindeyim. Bu açıklamayı yapıyor. Bu bir 8 Mart'ın devamı mı, yoksa aktörleri başka bir şekilde alınmış bir karar mı? Çünkü Ahmet İbanoğlu da 8 Mart mağdurlarındandır. Bak dikkatini çekeyim.
Ben de artık dikkat mikkat kalmadı ya.
Yani
aga bizimle dalga geçiyor diye bir replik vardır biliyorsun Yeşilçam'da. Vallahi bak şey, o moddayım yani.
Züğürt adamı diyorsun.
Ha. Böyle deli huni bağladım dolaşıyorum şimdi, hocam. Şimdi kafamda huni var benim.
Ben de şunu söyleyeyim en son, yani koltuk veya makam üzerine için kurban verip günah keçisi ilan ettiğin, bu edeceğin kimlerse onlar, emekleri var. Hatalarıyla, sevaplarıyla. Bu insanların da ailesi, sosyal hayatı var. Kaldı ki bu kadar sürüncemede bırakılan bir açıklama, kimler, hangi maçlar üzerinden konuşursak. Bak bir gün gelir aynı sebepler ve nedenlerden dolayı birileri de o sebeplerden, o nedenlerden dolayı seni kurban eder.
Kul hakkı asla bak, yemeyeceksin.
Bir MHK başkan olarak hakemlerimi ben dinlendireceğim, takipte deme bunu ya, yapma bunu ya. Ya yapacaksan bile bazen bazı camialarda kol kırılır yer içinde
hocam, kalır. Hocam bu zaman kazanma operasyonu.
Bak ne diyorum, aynı sebeplerden dolayı o zaman birileri bir gün seni kurban verir. Bak,
onu diyorum işte ya, kul hak. Hadi bakalım şu loca balkonlara geçelim. Pendik'teyiz. Bu kez kaçaydı şeyler balkonda maç izleme fiyatları, Berk araştırdın mı?
Yine 3 ile 8 arasında 3-5. Değişen.
Pekala. Pendik Galatasaray. Al al ileri al, bu çıkışları devam et. Özellikle uzaktan şutlarla iki tarafta ilk yarılarda gol ararken bir elle oynama pozisyonu dakika 13. Pendik hata, Nelson'du değil mi o? Hı hı. Kim Nelson? Evet.
Evet.
Hocam ne diyorsun, ceza yayının biraz dışında galiba. Elle oynama var mı yok mu?
Yani.
Sen söyle, sana göre ne? Bana göre.
Ya şimdi bazı
bize göresi belki değişir da hocam.
Bu sana göre bana görelik mi yani? O yüzden yani diyorum.
Evet, çok net bir elle oynama. Kasıtlı olarak elle oynama ne dersen de.
Ve hakemin de gözü önünde. Görmüyor diyemez kimse. Ama topu takip ediyorsa göremez. İşte bu pozisyonlarda adam topa vurmadan önce direkt karşıya doğru odaklanacaksın ki bu tür elle oynamaları kaçırmayacaksın.
İşte o yüzden hakemler bu programı hep dinliyorlar. Dinleyemediklerini de kaydediyorlarmış ki gerçekten şey olarak teknik anlamda senden öğrenmesi gereken şeyler var. Ben hakem olsam mutlaka dinlerim. Seni seveyim sevmeyeyim fark etmez. Mesela dediğin gibi topu takip etmek, açı almak, bunların hepsini de dipnot olarak veriyorsun.
Aa, olur mu hocam şimdi bu Zorbay'dan, Kadir'den, Volkan'dan bu maçlara çıkan bu tür hakemlerden. Şimdi bu maçlara çıktığı için devamlı gazeteler hata yapsa da yapmasa da daha iyi hakem var mı sence şu anda? Kendilerine göre şu anda en iyi, en üst düzey onlar. Olur mu?
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre devam ediyor. Devam
Sana Göre Bana Göre devam ediyoruz. Torreira'nın pozisyonunda kaldık. 23. 24. dakika Pendik Galatasaray. Fırat Hocam buradaki kart pozisyonuna yorumun.
Maçın başından beri Volkan bu dakikaya kadar, bak 22. dakikaya kadar öyle kararlar verdi ki Tete futbolcuyu itiyor, itilen futbolcu Boyan'ın ayağına düşüyor, o futbolcunun aleyhine veriyor, eli görmüyor o görmüyor derken kendisine Allah bir şans verdi. Böyle bir pozisyon. Bu pozisyonda çok güzel bir şekilde görüp kartla değerlendirdi. Ama devam et. Devam et. Şimdi maçı anlatmaya.
Bana ne ya, ben amasındayım.
Tamam, o maçı anlatmaya devam et ki o amayı tamamlayayım ben.
Bana ne? Peki Torreira'nın sarı kartı sarı kart diyor. Okey. 35. dakika Galatasaray'ın hücumu ceza sahası içinde, yine kalabalık sarı kırmızılılar. Pendik kalecisinin başarılı olduğu an. Özellikle sakatlıktan çıkan,
burada bir şey var mı?
Sakatlıktan dönen futbolcularının, yabancı futbolcuların performansı övgü dolu. Ve Pendiklilerin penaltı beklediği işte an.
Şimdi bak ama dedim, bak içeri giriyor. Ama dedim. Bak bu pozisyona kadar şöyle bir durum var. Şimdi o kadar güzel bir şekilde Lusamba ile Torreira pozisyonu çözüp Torreira'ya sarı kart vermiş ki. 24. dakikada, sonra 29. dakikada bak aynı aktörler ve benzer pozisyonda bu sefer Lusamba Torreira'ya faul yapıyor ve net sarı kartlık es geçiyor. Kartı vermiyor.
Okey.
Yani bazen sana bir şans gelir. Bir maçta her iki takım içerisinde benzer pozisyonlarda teknik veya disiplin cezası olarak verip insanların "Aa bak her iki takıma da aynı şekilde değerlendirme yapıyor" dedirtecek. O şans oysaki gelmişti Volkan'a bu maçta. Ve çok hani net sarı kartlık iki tane. İlk önce Torreira'nın Lusamba'ya, sonra da Lusamba'nın Torreira'ya yaptığı, ama sadece Torreira'yı değerlendirerek ekside kaldı.
Devam. Şimdi burada pozisyon dışarıda başlıyor, içeride devam mı ediyor? Yoksa hiçbir şey yok mu?
Şuradan,
nedir?
Hocam, şuradan bakarak.
Efendim bak.
Şuradan bakarak hep yorumlandı.
Şimdi ben bu pozisyon için aynen şu yorumu yapacağım. Kazımcan'ın Erencan'a yaptığı ilk müdahale dışarıda ve faul. Ve dışarıda olan bu hareket sarı kart. Sonra bu hareketin neticesinde Erencan'ın düşme anı başladığında Kazımcan'ın faul yaptıktan sonra hiç aksiyonu bak değişmeyen, ayağının sağa sola gidip yukarı aşağı kalkması yok, o faul yapıp o aksiyon devamı itibariyle olan bir durum neticesinde Erencan'ın düşerken o ayağa bir teması var. Hatta o ikincisi bile durdurulduğunda dışarıda mı içeride mi tartışılır açılara göre, ama bu ikinci temas Erencan'ın kendi gerçekleştirdiği düşerken bir temas. Dolayısıyla ben burada sadece dışarıda yapılan faulü değerlendirilip kart verilmesi gerekirdi diyorum.
Pozisyon dışarıda, Pendik Spor lehine serbest vuruş ve sarı kart gerekiyor diyorsun.
Evet, içerideki var olan temas Kazımcan'ın ayağını yukarıya aşağıya kaldırıp ve aksiyon değiştirerek yaptığı değil, Keremcan'ın o ilk temastan dolayı düşerken o düşüş anındaki kendi aldığı temas, kendi oluşturduğu temas.
Allah Allah, bazen senin aynı fikirde olduğum da oluyor.
Bize göre.
Bence de ceza sahası dışında serbest vuruş, sarı kart. Penaltı değil. Aksiyon devam ederken siyahlı futbolcu sarılı futbolcunun ayağına çarpıyor.
Ama burada işte bu maçta 3 tane çok şey var. Karar var. Yani gerçekten bizim radyonun bu yayınımızın adına cuk oturacak 3 tane pozisyon. Yani sana göre, bana göre.
Okay.
Bir tanesi de bu.
Bir tanesi bu. Bu da Fırat hocamla aynı fikirdeyim. 42. dakika, ilk izlediğimde de aynı fikirdeydim. Direkten dönen toplar var, ceza sahası içinde karamboller var. Akıllar tabii hep o penaltı mı değil mi o pozisyonda, her iki takım futbolcularında da. İlk yarıda son saniyeler, kanatları efektif kullanıyor Okan Hoca, kim ne derse desin. Galatasaray'ın en üstün olduğu yan kanatlarda kimi koysa verim aldı Okan Buruk. Burada hakemlik bir şey var mı? Kerem'in ortasında
yok.
Ya elle oynama bir şey yok. Tamam, devam Berk'cim. Bir şey yok bunda, kaçan bir pozisyon. İkinci yarı.
İkinci yarı mı geçtik? Bir dakika. Şimdi özette yok.
Özette olmayan ne var?
Yok. Bir. 37'de elektrik kesildi.
Evet.
Bakın. Kimse bilmiyor. Isınırken de bu statta bu maçtan öncesinde elektrik kesildi. Isınırken de futbolcular kesildi.
Haberim yok. Yok. Evet.
Ve aynı gün şeyde ya Adana Demirspor maçında ya bir maçta Adana Spor olabilir. Orada da elektrikler gitti. Yani statlarda olmaya başladı.
Trafiğe kedi kaçıyordur.
Aynı bazı böyle çok enteresan olaylar.
Şahane cumartesi ya.
40 yılda bir olur dediğimiz şeyler bu futbolda, hani mesela elle oynamalar veya direğe vurup içeri mi düşür dışarı mı veya bu bunun gibi böyle hep şey olur. Böyle üst üste aynı haftada üst üste maçlarda yaşanır.
Allah Allah. Enteresan. Bak sen şu Allah'ın işine.
İkincisi yine özetli olmayan bir pozisyon. Boyun bir hareketi var. 45+2'de Gökcan'a. Burada ortalandığında yukarıdan bir temas ve aynı zamanda aşağıdan bir teması müdahalesi var boyun. Ben bu temasın penaltı olarak nitelendirecek bir temas olduğunu, müdahale olduğunu düşünmüyorum. Bana göre değil. Yalnız şunu söylüyorum. Pozisyon öyle bir pozisyon ki zaten o pozisyonda hemen sonra maçı bitirdi. Büyük bir ihtimalle iletişime de geçmiştir varla. Nasıl ki o pozisyonda hani Volkan Bayarsan oynattı ve VAR karışmadı. Gerçi o pozisyonda penaltı verse de VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Yani bir temas var sonuçta. Ben ama o temasın penaltı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir kritik pozisyondu sana göre, bana göre 45+2'de.
Peki. Devam. 54. dakikada özetlerdeki görüntü öyle başlıyor. 54. dakikada gelişen Pendik Spor hücumunda topun ağlara gidişi, herkes yardımcı hakeme bakıyor. Bayrak havada.
Bu golde 2 offside var zaten.
Yani orta çizgiden
Süleyman Özay da son zamanlarda büyük maçların yardımcı hakemi, üst üste görev oluyor ve performansı da çok iyi giden bir yardımcı hakem.
Allah nazarlardan saklasın Süleyman Özay.
İlk pozisyonda oynatıyor şüpheli olarak, o da olsaydı. İkincisi de net olsaydı. Dolayısıyla yani birinden kaysa birine yakalanacak pozisyon.
Devam. Offside bayrağının kaldırılması, hakemin bu karara uyması doğru karar olarak nitelendiriyoruz. 55-56 Icardi'nin yükseldiği bir an. Hocam bir şey yok herhalde değil mi orada Icardi'ye?
Devam hocam. Devam.
Yok. 63 uzaktan şutlar.
Bazen şey yapıyor Berk
Milli abi. Hakim Ziyech.
Bazen maça beni konsantre etmek için, yani motivasyonu sağlamak için olmayan bir pozisyon. Yani o da biliyor ne cevap vereceğimi de veya pozisyonu onu bilerek soruyor
69.
ki.
69. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray.
Bilmiyor ki. Bilmiyor ki Fırat Hocam ezbere biliyor maçı.
Çok iyi.
Bakan bu.
Hocam bak. Hı. Okan Hoca ikinci yarı Barış'ı aldı. Mertens'i aldı. Sonra Bakanbu'yu aldı. Soldan Barış getirdi. Ortaladı. Kaleciden döndü. Mertens vurdu. Bakanbu tamamladı. Bak bu üçü. Çok ilginç.
Okan Hoca formda. Net formda.
Oynar hocam.
Ve özellikle de sakatlıklar konusunda. Bak bu yabancıların birçoğu sakat sakat geldi. Daha ucuza aldılar. Israr etmedi. Ama şu an bak tek tek bir gün Zaha maç alıyor. Bir gün Mertens alıyor. Bir gün Hakim Ziyech alıyor. O yüzden futbolcularını en efektif kullanan isim şu an için Okan Hoca bence. Devam. Bakanbu'nun golü. Galatasaray 1-0 önde. Ama Bakanbu'nun golü derken Mertens'in vuruşu da orada da Pendik stoperinin Bakanbu'ya eşlik etmesi. Nasıl bir stoperlik bu ya? Olmaz ya, stopersin sen. Neyse devam. 82. dakika. Galatasaray'ın geliştirdiği hücumlar, tek top organizasyonları ve uzaktan çok sert bir şut. Ben korner zannettim. Abi baktım gol. Hakim Ziyech.
Bu Ziyech şut çektiğinde boşuna kaleciler müdahale etmeye çalışmasın ya.
Niye?
Manchester maçında da Onana orada müdahale etmeyecek.
Ya Onana topu içeri kendisi aldı ya. Yani.
Abi ben bak hala aynı şeyi söylüyorum.
Bu Onana isminden futbolcu olmaz.
Bak şimdi Hacı'yı bir tarafa koyuyorum. He. Hacı'yı bir tarafa koyuyorum. Yani bu ve buna benzer şut anlamında ve o bacağının inceliği, zayıflığı anlamında. Yani bu kriterleri baz aldığımda Cevat Perakazi'den sonra gelen
bu gibi... Cevat abi maçtaydı. Öyle Hakan'la Nefs tadında maçtaydı. İyileşmiş, gayet iyi, sağlığı sıhhati
Allah
yerinde.
Allah uzun ömürler versin. Ben onun maçını yönetecek tabii hakemlik yılın başlama ve sonrasındaki itibariyle denk düşmedi. Fakat yıllar sonra böyle veteranların işte bir tarafta Tanjular, Recepler, Cevat Perakaziler, Semihler, Beşiktaş'ta Gökhanlar böyle yaptı. Böyle hani o İnönü Stadı'nın daha küçültülmüş bir haline dörderlik beşerlik yapılan bir maçta hakemlik yaptım. O zaman nasip oldu Cevat Perakazi'nin bir maçını yönetmeye, bir dostluk maçı, özel bir maç olsa da dolayısıyla farklı bir futbolcudu herkes için bence.
Pırlanta, pırlanta.
Hele o şey Monaco değil mi?
Neuchâtel.
Neuchâtel mi Monaco mu?
Neuchâtel.
Uzaktan vurdu.
Bana bakmayın hocam, ben yoktum.
Sen olmasan da
bak
şu an
gir Neuchâtel maçının gollerine.
Neuchâtel değil. Monaco uzaktan vurdu diyorsun? Ya.
Monaco tamam ya, ikinci Louis Stad'ı ne kızıyorsun ki?
Neuchâtel'de olay Tanju
tamam,
olayı.
Tamam, o Tanju olayı evet.
Sen bu gibi
5-0'lık maç.
Evet 5-0.
Hayır 5-0'lık maç değil canım. Neuchâtel
5-0.
1-0 biliyorum ben
Neuchâtel o maçı. Neuchâtel hocam 5-0.
Tamam tamam Perakazi.
Ya kardeşim
37.8 maç.
Ne diyorum sen, beni niye bu bantenin mi olsun? Cevat Perakazi'nin gol attığı maç diyorum ben. Uzaktan vurdu. Ve gol ve gol ve gol. Spiker'in şu anda anonsu bir şeyde yani. Şu Türk takımların bu gibi özel anları yani. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Galatasaray'ın hem futbolcu anlamında hem takım anlamındaki bu şeyi Berk doğsan da doğmasan da doğmayacakları içerisinde de söylüyorum. Bunlar her daim nesinden nesine, jenerasyondan jenerasyona aktarılması gereken anlardır.
Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
Bak bakayım Cevat Perakazi'den uzaktan attı şut da zaten ya.
Cevat Perakazi'den Berk nasıl fırçaydı, ben bunu anlamadım ya.
Yani nereden nereye?
Hala da sen
yokum diyorum. 88 8 yıl sonra
tamam
da hocam.
Tamam ya tamam, hangi maçmış? Evet.
Onu bulamadım ama Cevat Perakazi'nin golünü arıyorum bir yandan.
Yani Meli abi diyor ki Neuchâtel ha da, tamam doğru diyor, ikinci lüyü diyor stat diyor Monaco diyor. Sen hala evet. Sen hala Neuchâtel, hangi maçmış?
Monaco 94. 1994 Monaco maçı.
Dinlet bari, bu kadar bekledik. Aç YouTube'dan Cevat Pirekarsi.
Şu an bulamadım. O sadece kayıt olarak yazdım. Gördüm.
Her neyse, yani bence işte Cevat Pirekarsi'den sonra bu kadar ince bir sol ayaklı ve bu kadar etkili şut atan bir futbolcu olarak görüyorum Ziyech'i. Ya sadece bunu söyleyecektik. Nerelerde dolaştık ya Meli abisi. Bir Nöşetel dedin, nerelere getirdin bizi?
Hep benim yüzümden. Hep benim yüzümden.
Şu Galatasaray taraftarları yazsın. Monaco diyor mu ya? Belki ben yanlış biliyorum. Bu kadar üstüne basa basa söylüyorum da. Bir de 94 Monaco değil ya. Sanki 90 öncesi gibi geliyor bana o.
Yani Galatasaray taraftarları da Monaco yazmış mesela.
Bir de yani yıl 94 değil, daha önce gibi geliyor bana o. Bayağı önce. Yani 90 öncesi gibi. 80 küsürler. İşte bak.
Dur, geldi.
İlker Yasin değil mi?
İlker abi.
Ya. Tansu Polatkanlar, İlker Yasinler, Ercan. Şimdi ben mesela
sizin hakkınız değerli seyirciler. Muhteşem bir seviye. Galatasaray Frekazi'nin muhteşem golüyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final revanşında Monaco önünde bir Fransa.
Neymiş?
Monaco.
Son o İlker abi de en son Monaco'da kadar ses gitti.
İlker abi canım hocam ya.
Ben mesela iki tane öyle şey yapmam. Bir üç tane daha doğrusu, bir rahmetli Hüseyin'in, Fenerbahçeli Hüseyin'in yine bir Bordo'ya attığı bir gol, ceza sahası önündendi. Bir Gökhan'ın Atletik Bilbao'ya attığı deplasmandaki uzaktan şutla gol, bir de Perekaze'nin Monaco'ya attı. Bu hani bu üçünü ben hiç unutamıyorum. Çok yani farklı farklı, hem de çok büyük anlamları olan gollerdi.
Evet, Allah rahmet eylesin Hüseyin abi.
Bizde de işte David, işte 2008'ler, Snyder, Juventus'lar.
İşte şu var, bunlar. Ben benim anlattıklarımı tribünden veya işte televizyondan görüyordum. Senin anlattıklarını saha içinden görüyordum.
Fark o.
Ve beni dinlememenin mutluluğunu yaşadı. Devam. 82. Ziyech, Cevat Prekazi gibi nerelere gittik? İkinci Louis tadına gittik bir anda.
O da tepede bir stattı değil mi?
Evet, evet. Çok tarihi bir stattır. Ve gelelim penaltı pozisyonuna. Ben baştan söyleyeyim, net penaltı hocam.
Nedir abi tarihi? Merak ettim mesela.
Bırak şimdi, dur bitireyim şu Galatasaray maçını.
Tarihi bir statmış ya, merak
eski bir stattır yani. Hani
eski bir stat, yani yüksekte olan bir stat. Bildiğimiz kadarıyla. Yani nedir diye sormaktansa, mesela biz böyle bir konu açtığımızda sen iki dakikada aa tarihi buymuş diye bizi de aydınlatsan, sen de bu konuda bilgi sahibi olsan ne güzel olurdu.
Hadi bakalım, hadi cevap
benim, benim amacım dağıtmaktı konuyu.
Ne dağıtma abi?
Niye dağıtıyorsun penaltı?
Penaltı pozisyonu var, ikinci Louis diyorsun ya. Bütün Türkiye, Fırat Aydınus'un buna ne diyeceğini bekliyor. Bu ikinci Louis'de.
Dağıldım ya. Tamam. Dağıldım. Ya penaltı. Veli abi diyor ki.
Reklamın var mı?
Reklamım var.
Veli abi diyor ki ben şimdiden söyleyeyim dedim. Konuyu dağıldım. Ya çok iyisin belki ya.
Ben harika. Daldım konuya. Fırat Hoca ne diyecek? Türkiye bunu bekliyor.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le sana göre bana göre devam ediyor. Devam ediyor.
Evet, Pendik'teyiz. Hocam penaltı pozisyonu.
Ne diyordun sen?
Bence penaltı.
Şimdi hocam, ben bu pozisyona bu sezon boyunca verilen, verilmeyen, verilmediğine de VAR tarafından çağrılan veya çağrılmayan, verilmesi gerekir de çağrılmayan da olan birçok örnek söyleyebilirim. Dolayısıyla burada Pendik sporlu futbolcu bir kere elle alma olayı var mı bakalım, ben diziyle aldığını net görüyorum, çünkü top elle olsa ölür orada,
ölür, düşer top,
yukarıya doğru çıkıyor. İkincisi, topa vuruyor zamanlama hatasıyla da makamı adamın ayağına vuruyor. Şimdi bu özetlerde bak gördüğümüz bu pozisyonların her açısıyla da ben yine penaltı diyorum. Yani penaltı diyorum. Akışta da yayını seyrederken de. Fakat sonradan bir açı geldi diyorlar. Yani o açı şöyle gösteriyor, böyle gösteriyor. İşte yok topa vuruyor. Ben onu hani hiç bilmediğim için de bir şey diyemiyorum. Ama bu açılara baktığımda, bu özetlerdeki bu açılar doğrusunda bu pozisyon penaltı diyorum.
Nasıl çalamadı? VAR nasıl devreye girmedi?
Bu pozisyonları görmek zordur. Bak, hem zaten şu anda gördü.
Önünde dört tane adam var.
Tabii
evet.
Yani zor. VAR da kendine göre bir yorum yaptı. Değil dedi.
Kim vardı VAR'da?
Berk mi önce bilecek, ben mi önce?
Ben tabii ki önce soracağım.
Vardı. Mustafa Öğretmenoğlu.
Evet. Hatta sonradan Kayseri maçını atandı
ben
dedim.
Ben de o yüzden diyorum sana. Berk mi var? Berk mi? Bir şey söylüyor. Tabii Berk bilecek. Kim mi? Berk bizden daha çok bilecek.
Çok güzel bir pas attı sana Berk. Mustafa Öğretmenoğlu pas attı hocam. Farkındasın değil mi? Berk dağıldı.
Hocam yok. hocam zaten pasları hiç es geçmiyor. Sahada
ay Mustafa Öğretmenoğlu. Ay Mustafa Öğretmenoğlu. Sana hangi öğretmen lazım ya? Sana futbol oyun kurallarını öğretmek için hangi öğretmen lazım?
Hocam demek ki
nereden getirdin?
Ama şöyle bir şey var.
Nereden
buldunmuş ki bir gün sonra maç aldı.
Mustafa hocam.
Bak
canım hocam.
Mustafa Öğretmenoğlu'nun suç bulma.
Bulmuyorum canım.
Bulamazsın.
Bulmuyorum.
Bak bulamazsın. Neden? Bulmuyorum. Bak neden biliyor musun? Demek ki Merkez Hakem Kurulu tarafından doğru bir karar verilmiş ki Mustafa Öğretmenoğlu adına maç var. O zaman ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu suçlamam.
Ben suçlarım.
Hayır. İşte yanlış yerlere suçluyorsun.
Tam sana göre bana göre.
Yani o bunun sana göre bana göresi yok.
Git MHK Başkanı ol, neler yapacağım sana.
Nasıl?
Fırat Aydınus niye MHK'nin başına geçmiyor az sonra? Ah Mustafa Öğretmenoğlu, hadi bir 15 bin daha kazandın, harikasın.
Ya abela habla geç abi geç.
Ya habla vela kuvvete illa billahi. Aynen öyle, aynen öyle.
Konuları
elimizde tesbih böyle şey çekiyoruz, sabır çekiyoruz. Devam.
İşlemeyelim hocam, olsun.
Harika bir VAR incelemesi daha Türk futbolunu ileri götüren futbolun mucitleri Türk hakemleri.
Şey
canlar cansınız ya, can.
Ha bir şey söyleyeceğim bu maçta buna değinmeden geçemeyeceğim. Öncelikle biz dün şunu söyleyeyim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü ve engelleri kaldırmak için cuma günü Pendik Belediyesi Ahmetçin Başkanlığı'nda İstanbul Adliyesi, Kartal Adliyesi'nin başsavcı, savcı ve hakimlerinden oluşan karmayla Pendik Belediyesi'nin ampute takımı arasında yapılan maçta Ahmet Çakar Hoca ile birlikte maçı yönettik.
Aa.
Çok güzel bir organizasyonda ampute takımının teknik adamı Aykut Kocaman, adliyenin teknik adamı, savcı ve hakimin teknik adamı Güvenç Kurtar. İkinci yarı yıl itibariyle Aziz Yıldırım da geldi. Hem katılımlarıyla hem katılımcılarıyla çok güzel kanallar, yerel basın, ulusal basın ve özellikle maçtan önce Down sendromlu kardeşlerimizin tekvando gösterisi inanılmaz güzeldi. Böyle hepimiz yani bir dakika sonrasında bile olabilecek adayız engelli durumu için ve bu gibi etkinliklerde, bu gibi organizasyonlarda bulunmak gerçekten mutluluk verici, gurur verici ve bu organizasyonlarda emek harcayan, bu organizasyonlarda yapılmasına vesile olan kurumları, kişileri de başta Pendik Belediyesi Başkanı Ahmetçin olmak üzere
yürekten
tebrik ediyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. Hocam bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Cumhuriyet savcılarımız, spor savcılarımız, ağır ceza hakim başkanlığı olmak üzere o maç vesilesiyle tanıştık. Ya ben bir şey söyleyeceğim hocam. Yani 30'lu 33'lü yaşlarda böyle var ya Yani şimdi 50 yaşında olduğum için yani şimdi savcılara da başsavcı, savcı, hakim, ağır ceza hakim başkanı da delikanlı denmez ama hani yaş itibariyle abi böyle bari pırıl pırıl insanlar böyle o kadar bir gurur duydum ki bir
güvende hissetmişsin
ya yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane var Ankaralı böyle çok hani dedim ki sen dedim benim yanımdan git dedim savcım dedim yani benim dedim forsumu yok ediyorsun dedim. Ve konuyu açtı. 26 yaşında savcı. 26 yaşında savcı olmuş. Şu anda 30 yaşında savcı olmuş. Dedim ki ben 26 yaşında daha ergenlik sivilcelerimi patlatıyordum dedim ya. Ya ben abi böyle acayip böyle o kadar böyle hem özenerek hem de böyle gurur duyarak bakıyorsun ki tanışmak onlarla hasbihal etmek çok güzeldi. Hepsine selam ve saygılarımı iletiyorum.
Vallahi sen anlatırken ben böyle kendimi güvende hissettim. Vallahi bak.
Ya, evet. Gel bak bir gün
spor savcısını ağırlayalım.
Hem ağırlayalım hem kendilerini de gidelim. Çağırıyorlar yemek için. Bak gidelim. Bir gör. Ya bir gör böyle dersin ki ya, yani vallahi çok şaşırırsın ya.
Maç olmayan bir hafta. Bak şöyle yapalım. Gelip seni alalım. Canlı yayın aracımızla adliyeye gidelim. Oradan yayın yapalım onlarla birlikte. Var mısın?
Olur. Çok da güzel olur. Konuşalım öncesinde.
Çünkü, maç olmayan bir hafta ama.
Malum kendileri tabii.
Tabii onların da durumu uygunsa.
Yani şeyler. Özellikle ben bu konuyla ilgili Cengiz Başkan'la. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Başkan'la irtibata geçip kendisinin de bununla ilgili aracı olması konusunda yardım ederim. Ama yani gerçekten bu insanları, bu gençleri tanımak, yani tanımanı çok isterim ya, çok isterim gerçekten. Bununla birlikte işte şey de güzel, ampute, belediye takımının ampute takımıyla da bayağı sohbet ettik, konuştuk. Okay. Çok güzel bir organizasyondu.
İstanbul'dan Mustafa.
Emeği geçenlere teşekkürler.
Trio programında o pozisyona penaltı değil dediler. Galatasaraylı oyuncunun da ayağının ucuna top deyip yukarı ivme aldı dediler.
Evet.
Üçü de penaltı değil mi dedi? Fatih'in de mi penaltı değil dedi buna?
Yani bilmiyorum ama söylediklerine göre öyleymiş. Ama İstanbul'dan kim dedin?
Mustafa.
Mustafa'cığım bu pozisyon üzerinden bunu örneklendiriyorsun ama arkadaşlarımız da yorum kendilerince tabii yorum yaparak bizim penaltı değil dediğimiz Kazımcan pozisyonu da penaltı dediler.
Trio'ya göre, radyo gole göre. Abi Torreira sakatlık rolü yapıp oyun durduktan sonra yedek kulübesine koşarak gitmesine Fırat Hocam ne der? Sarı verilmez mi?
Bir şey söyleyeceğim. O pozisyonu söylüyorlar. Ali. O pozisyon yayın, ya özette var, özette de yok, yayında da yoktu. Sonradan geldiyse bilmiyorum. O pozisyonu duydum sadece izleyemedim hiç. Böyle bir şey varmış. Hatta Pendik sporlu futbolcunun bundan dolayı sarı kart gördüğü söyleniyor. Ben ne özetlerde ne de şeyde görmedim onu maç esnasında. Var mıydı bilmiyorum.
Vurun Abalı'ya, önüne gelen Berke fırça atıyor. Berke'yi yedirmeyiz hocam.
İnsan sevdiğini yerermiş.
Vay, Cihan mafyasından sonra Berk mafyası. Hadi bakalım. Tamam aldık Cevat Prekazi cevaplarını. Çok teşekkür ediyorum. Yine Torreira'nın orta sahada yerde kaldığı pozisyon, elektriklerin kesildiği anda en yakın Pendikli'ye sarı kart vermesi gerekiyor.
Ya bir de şu var. Bir de şu var. Bu maçta da yani çok keyif verici bir maç değildi ama şöyle bir şey var. Ya düşünemiyorsun hocam. Şimdi 50-60 bin kişilik Şampiyonlar Ligi Manchester United maçı 3-1'den 3-3 yaptığın o ambiyansta oynayıp 1900 kişilik Pendik stadına gelip yani hakem içinde, futbolcular içinde gerçekten mental anlamda hani 3 gün sonrasında oradan bu ortama geldiğinde mesela Manchester United'ları seyrettirsen bak sizin oynadıkları ortama 3 gün sonra oynadıkları ortama baktıysalar şaşırırlar ya. Allah Allah derler. O ambiyansın atmosferden etkilenen takım futbolcularına sorsalar niye falan böyle de böyle şey yer mi var? Ya yani gerçekten ambiyans anlamında hocam motivasyon anlamında zorlayan bir ortam.
Bu maç bitti mi? Bundan başka bir şey var mı? Pendik Yok. Maçında daha ilerleyen dakikalarda hocamın notu var mı daha doğrusu?
Hocam not derken
yani kafanda yok. Son dakikalarda bitirmiş zaten.
Yok.
Bitti. Ondan sonra bitti. Tamam. Fırat hocam turuncu kart uygulaması seneye başlayacak mı İbrahim?
Vallahi turuncu başlar mı, karsız mı, bu 10 dakika dinlenme olur, neye göre olur? Ama bu kadar da yani çok abi, of, ellerle kartlarla ilk, yani şunu söyleyeceğim ben. Hani sarı kartların değerlendirmesinde her şey dört dörtlük. Değil mi? Bizim zamanımızda da şimdi de dört dörtlük. Şimdi turuncu çıkınca o turuncu için yapılacak değerlendirmeler de dört dörtlük olacak ve yerinde işleyecek. Yani aslına bakarsan nasıl sarı kartlarda yorum yapılıyor, polemik oluşturuyor, niye verdi vermedi diye, bu turuncuda da aynı ortam olacak. Hani herkes mesela 10 dakika dinlendirilme, 5 dakika dinlendirilme veya konuya göre, olaya göre, futbolcuya göre, hakeme göre başka bir polemik mevzusu başlamayacak mı sence?
Başlar. Çok reklam var abi. Şükürler olsun kardeşim. Ne demek? İşte bu da yağmur gibi. Reklam gelsin tabii ki. Ben Necip'in pozisyonuna ne diyor Fırat Hoca? Söyledi, konuştuk onu.
İstanbul'da barajların doluluk oranı ne kadar olmuş?
37.
Ya onun için geçen gün yağdığı gibi böyle aralıksız 24 kar, saat kar yağması lazım.
Münih'teki gibi inşallah bir kar yağsa ya.
O bir de yarın 40 da olabilir yağmasa bile. Çünkü yer altından gelen sular da besleniyor, oraya tekrardan geçiyor. Artabilir yani sürekli yağmasa.
Senin niye öyle sesin iyice düştü, iyice düştü.
Sen niye bir Doğan Öncel moduna girdin ya?
Ne oldu? Dodo gibi hasta mı oldun sen de?
Niye öyle bir havaya girdin?
Fırat tamam, hocam, yarımız Fırat hasta, bir, çok yeri, diğer yarısının hastalığına yasaklıyoruz.
Niye öyle bir şeye girdin? Hayırdır? Ha?
Hocam yani bu akşamın hakemiyle ilgili bir yorumun var mı diye sorarlar.
Kendisi şöyle Ali Palabıyık, Yaşar Kemal yerine Kadir Sağlam, Ali Palabıyık çıktı ve Erkan Özdemir yerine herkes iki tane FIFA değişecek derken üç tane oldu. O üçüncüsü de Bahattin Şimşek oldu. FIFA listesine yazıldı. Allah nasip ederse FIFA kokartı takacak. Hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum maçlarında. Gerçekten de inşallah bu bir moralle iyi bir maç yönetir, bir aksilik olmaz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Derbilerin Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemini alayım son olarak
hocam.
Beşiktaş Fenerbahçe
9 Aralık, ben şunu söyleyeceğim, sadece o 3 derbi birden, ben paket program yapıyorum.
Suudi Arabistan'a söyleme, yapay zekaya bağlanacağım.
9 Aralık Beşiktaş Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, 24 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçını Halil Umut Meler yöneteceğini yapay zeka şu anda bilmese de öğrenecek.
Pişiriyor.
Bak, yapay zeka bilmese de öğrenecek.
Suudi Arabistan.
Arabistan'daki maçı yapay zeka ile birlikte şu anda kimse bilmiyor. Bu maçlara bağlı olmak üzere o maç belirlenir.
Peki, çok teşekkürler. Yarın Fenerbahçe maçı ile ilgili de hocamın görüşlerini alacağız. Sinan Engin'in vurduğu ve gol olduğu saatinde. Çok teşekkürler Berk.
Teşekkürler.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre Soner.